Ayrım 11, sayfa 107, Ultimatum, Anders de la Motte. 8. Bölüm. Keskin nişancının kulaklığında bir çıtırtı duyulduğunda 5 dakikadır yağmur yağmaktaydı. Şaşırtıcı derecede soğuk bir yaz yağmuruydu. Adamın etrafındaki tablalı çatıda ritim tutuyor ve onu koyu renkli rüzgarlığının kapüşonunu takmaya zorluyordu. Yağmur ve soğuk normalde onu rahatsız etmezdi. Daha önce dondurucu soğuklar yaşamıştı. Çamurun insanın bedeninde buz soğukluğunda bir zırh oluşturacak kadar sertleştiği hendeklerde. Sarsang barajının rutubetli bayırlarındaki ağaçların arasında ve dumanlı nefesinin konumunu belli etmesine engel olmak için ağzına kar doldurduğu Laçin koridorunun tepesindeki dağlarda. Rüzgarın elbiselerini yırttığı ve bazen de ölülerin haykırışlarını taşıdığı adam harabelerinin tepesindeki çatılarda. Çok sonraları ilk savaşı bittiğinde çoktan hafızalardan silinmiş ülke ve yerlerde donmaya devam etmişti. Ama yine de bu yağmurda daha önce hiç tecrübe etmediği bir şey vardı. Yeni bir çeşit ürperti. Bu onu pek de şaşırtmamıştı. Bu ülkenin tamamı yazın bile soğuktu. Işık, renkler, insanlar. Konuştukları tuhaf, sert dilleri, etkili, işlevsel ve onun güzelim ana diline kıyasla son derece duygusuzdu. Ne zaman nostaljiye kapılmaya başlamış, geçmişi gelecekten daha çok düşünür olmuştu. Bilmiyordu. Ama peder İbor'la yaptığı konuşmaların bu durumla bir ilgisi olduğundan emindi. Su geçirmez örtüye yayılıp tüfeğinin katlanmış altlığını açalı 2 saati geçmişti. Neredeyse gece yarısı olmasına rağmen ince bir ışık şeridi hala ufukta duruyordu. Sanki gün yenilgiyi kabullenmiyor, keskin nişancının bel bağladığı, onu yukarıdan görülmez kılacak karanlığı ondan esirgiyordu. Bu onu endişelendirdi ve işten vazgeçmeyi düşündürdü. Fakat o esnada kulaklığından gelen sesi duydu. ''Hareket halinde!'' diye fısıldadı ses. Karar verme vaktiydi. Adam beklediğinden daha görünür, rahat hissettiğinden daha açıktaydı. Ancak yağmur insanların kafalarını eğerek yürümelerine neden oluyordu. Yakalarını kaldırtıyor, şemsiyelerini açtırıyor, yollarının önündeki su birikintilerinden kaçmaya zorluyordu. Ayrıca bu sıradan bir iş değildi, bir iyilikti. O bu işe böyle bakmayı tercih ediyordu. Bir başkasını kurtarmak karşılığında başka bir hayat, hatta daha doğru ifade etmek gerekirse birçok hayatı kurtarmış olacaktı. Keskin nişancı deneyimde eliyle büyük dürbünlü nişan tertibatının iki ucundaki lastik kapakları çıkardı ve yanağını tüfeğin dipçiğine yasladı. Tenine değen plastik serin ve pürüzsüzdü. Yağmurun soğuğunu daha da hissettiriyordu. Puslu gece ışığına rağmen görüntü çok açıktı. Bir sokak, bir dizi park halinde araba, birkaç aydınlık pencere, bir restoran. Kalibrasyona bakılırsa mesafe 48 metre, sokak ile şu an uzandığı çatı arasındaki irtifa farkı da 11 metreydi. Görüşünü pahalı aletinin kendisine sağladığı tüm bilgilerin ışığında çoktan ayarlamıştı. Bu harap dürbünlü çok eski bir Mosin Nagant tüfek kullandığı acemi askerlik günlerinde hayal bile edemeyeceği bir lükstü. Buna rağmen o günleri giderek daha çok özlediğini hissediyordu. Şimdi yaptığı şeyin o zaman yaptığıyla aynı şey olmadığı şeklindeki yasak düşünce aklında dolanıyordu. Görüş alanındaki kişilerin düşman değil, bir bedel karşılığı ateş ettiği hedefler olduğu ve bu yüzden ruhunun manastıra yaptığı tüm bağışlara rağmen geri döndürülemez bir şekilde kaybolduğu düşüncesi. Peder İvor bunun sebebini artık hedeflerinin isimlerini hatırlama zahmetine katlanmak bir yana, unutmak için özel olarak çabalamasına bağlardı. Büyük koyu renkli bir Audi sessizce sokağa girdi ve restoranın önünde durdu. Sürücü arabada kalırken ön yolcu koltuğunun kapısı açıldı, keskin nişancı tüfeğinin dürbününden gözüken nişan çaprazını adamın üstüne getirip onu kaldırıma adımını atarken takip etti. İri yapılıydı, kıyafetlerini sanki tam uymuyormuş gibi gösteren türden kaslara sahipti. Adamın deri ceketinin altına muhtemelen giydiği kurşun geçirmez yelek sağlam görüntüsünü daha da vurguluyordu. Keskin nişancı nişan çarprazını koruma adamın kafasına getirip ayarları onun kemikli kafası neredeyse merceği kaplayacak hale gelene kadar düzeltti. Nabzının hızlandığını hissedip yavaşlatmak için birkaç derin nefes aldı. Yağmur çatıda davul çalmaya devam ediyordu. Aşağıdaki koruma çevresini kolaçan ettikten sonra ağır adımlarla arabanın çevresinden dolanıp bagajdan büyükçe siyah bir şemsiye çıkardı. Şemsiyeyi açtı, arka yolcu koltuğu kapısını ardına kadar açtı ve restoranın kapısına doğru birkaç adım attı. Derken durdu ve sokağın karşısındaki binaların ön cephelerini ağır ağır gözleriyle taradı. Keskin nişancı bir an için dürbünden göz göze geldiklerini düşündü, ensesinden midesine doğru bir ürperti ilerledi. Eğer her şey planladığı gibi olursa korumanın onu görme ihtimali olmayacaktı. Sokak lambaları gece görüşünü bozacak ve karanlık gökyüzü keskin nişancıyı karanlık çatıda gizleyecekti. Ama şimdi işler bambaşkaydı. Koruma onun olduğu yöne doğru yukarı bakmaya devam etti. Ağzı hafifçe sanki yakasındaki mikrofona bir şeyler söyleyecekmiş gibi açıldı. Keskin nişancı nefesini tuttu, bekledi. Parmağını tetiğin üzerinde gezdirdi. Serin metali dikkatlice son raddeye ulaştığını hissedene kadar sıktı. Daha önce birkaç defa fark edilmişti ve elbette bu olasılık için de hazırlanmıştı. Yalnızca çömelmiş vaziyette kalkması provasını yaptığı, tüfek ile örtüyü sırt çantasına sokacak beş el hareketini uygulaması, sonra da sükunet içinde çıkışa doğru yürümesi gerekecekti. Adamların ona verdiği araba bir blok ötede park halindeydi ve en fazla 5 dakika içinde havaalanına giden yolda olurdu. Varlığının tek izi olarak geriye tablalı çatıda hızla kaybolan kuru kısım kalırdı. Bu düşünce onu sakinleştirdi, tetiği bırakıp baş parmağını uzattı ve aşağıdaki adamı izlemeye devam etti. Bir sonraki adımını bekledi. Koruma arkasını döndü, restoranın kapısını açıp bekledi, içeride hareketlilik vardı. Keskin nişancı tüfeği oynatıp parmağını tetiğe geri koydu. Kapı eşiğinde bir adam durdu, kolunda sarışın bir kadın vardı. Kadının arkasında bir başka iri kıyım koruma görülebiliyordu. ''Hedef ayrılıyor'' dedi kulaklığındaki ses. ''İleride, tekrarlıyorum, ilerle.'' Keskin nişancı tüfeği birkaç santimetre daha oynattı ve tetiğe biraz dokundu. Bir kez daha kalp atışlarını hissetti ve sakinleşmek için yarım bir nefes aldı. Zaman vites değiştirdi. Şimdi her şey ağır çekimde gerçekleşiyor gibiydi. Yağmur siyah çatıda düzensiz, donuk bir ritim çalmaya devam etti. Aşağıdaki kadın güldü, ses binalar arasında yankılandı. Kan kırmızısı ruj, beyaz dişler, sonsuzluk kadar uzun bir saniye geçti. 2. Çift kaldırıma adım atar atmaz korumanın geniş şemsiyesinin altına gizlenmelerine fırsat bırakmadan keskin nişancı ateş etti. 9. Bölüm. Yulia Komodin'in üstünde vızıldayan telefonunu eline aldığında henüz tam uyanamamıştı. Ekranda şiddet suçları biriminin santral numarası görünüyordu. Alo?
Sen ne işler çeviriyorsun Gabrielson?
Person o kadar yüksek sesle bağırıyordu ki Yulia'nın telefonu kulağından uzaklaştırması gerekti. Eliyle Komodin'i araştırıp ışık düğmesini, sonra da çalar saatini buldu. Pazartesi sabahıydı, saat 2:10 geçiyordu. Person hala kükrüyordu.
''Sen de kahrolası bir sivilin izin gününüzde gidip Atıf Kassam'ı bir hapishanede sorgulamanızdan neler döndüğünü açıklar mısın?''
''Kelstavik'teki parçalanmış cesede Dyson ipuçlarının izini sürüyorduk Bartron.'' Julia sesini sakin tutmak için elinden geleni yapıyordu. Son kelimesini özellikle vurguladı çünkü ast rolü oynamasının Person'un hoşuna gittiğini biliyordu.
''Parçalanmış ceset mi? Güvenlik polisinin araştırdığı dosyayı mı diyorsun? Cuma günü sana bırakmanı söylediğim dosya.''
Yulia yataktan kalktı, elinin tersiyle gözlerini ovuşturdu. ''Şey'' diye cümlesine başladı beyni uygun bir cevap aranırken.
''Kapa çeneni, duymak istemiyorum. Sen ve ben bu meseleyi başka bir gün konuşacağız. Şimdi giyinip ofise gelmen gerekiyor. Şehir merkezinde bir saldırı daha, daha doğrusu bir infaz.'' Kurban metresiyle birlikte lüks bir restorandan ayrılırken bir keskin nişancı tarafından kafasından vurulmuş. Basın üşüşmüş durumda. Bölgesel suçlar biriminin amiri bizzat geliyor. Ve emniyet genel müdürünün adamları sürekli telefon ediyor. Elimizdeki tüm dedektiflere ihtiyacım var. Emirlere uyamayanlara bile.
Anlaşıldı diye mırıldandı Yulia. 15 dakikaya oradayım. Ama Pearson çoktan telefonu yüzüne kapatmıştı.
Atıf Joachim Gilsen'le aynı hücreye tıkılalı yalnızca birkaç saat olmasına rağmen bir şeyi kesinlikle fark etmişti. Bu adamdan nefret ediyordu. Tiz sesinden, tezgahtar gülümsemesinden, şekermiş gibi altın kaplama dişini emme huyundan, kafasını sürekli gergin bir biçimde oynatışından, kuş gibi seyirmesinden, bahsettiği saçmalıklardan, sonu gelmez bahane, mazeretler ve yakasını kurtarmamayı içeren monoloğundan. Bence o açgözlü piç kuruları bunu hak ettiler. Anlıyorsun değil mi? Baş seyirmesi. Paralarını arbırıp harman savurmaları benim suçum değil. Bir seyirme daha onu takip eden bir sıradış. Kazançlarını biz vergi mükelleflerine borçlular. Mülk giderleri için talep edebilecekleri tüm kesintiler sağ olsun. Sayemizde şişkin banka hesaplarında milyonlar biriktirdiler.
Çifte seyirme.
Tek yaptığım birazını geri almak. Yani kim %15 faizli garanti geri ödeme alacağına inanır? Bu salaklar resmen ele verilmek için yalvarıyorlar.
Alaycı bir sırıtış onu takip eden ve Gilsen'in ağzının kenarlarında ıslık benzeri bir ses çıkaran diş emiş. Atıf sabah kahvesini yudumlardı. Duvardaki saat 8:05 geçeyi gösteriyordu. Gilsen'le 24 saatten kısa tecrit bir hafta gibi gelmişti. Elbette dikkat dağıtacak bir şey de yoktu. Gazetesiz, internetsiz, televizyonsuzdu. Hücresinden kitap almasına izin verilmemişti. Tabii tüm bunlar sadist blobun fikriydi. Böylelikle Atıf'a ilave bir ceza vermiş olacaktı. Hem de bir yandan Gilsen'e göz kulak oluyordu. Artık kavganın haberi duvarların ötesine taşmış olmalıydı. Roscoe ve adamlarına Gilsen'i öldürmeleri için para verenler tekliflerini arttıracaklardı. Ve Gilsen'in kendi güvenliği için burada onunla tutulması bir şey değiştirmeyecekti. Tıpkı geçen seferki gibi gardiyanlar tam doğru anda kafalarını başka yöne çevireceklerdi. Zira Gilsen iş konusunda ne kadar zeki olursa olsun gerçekte tam bir ahmaktı. Gözetim altında bulunduğu süre içinde boş durmamış ve savcılar, polisler ve hapishane gardiyanları hakkında sayısız şikayette bulunmuştu. Yargı sistemi tarafından nasıl haksızlığa uğradığına, haklarının sayısız şekilde nasıl ihlal edildiğine dair adli mercilere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve basına uzun mektuplar döşemişti. Atıf gazeteleri okuyordu ve dolayısıyla bu ufak tefek adamın iş hayatı hakkında yeterli bir fikri vardı. Gilsen genellikle emekli iş adamlarını, şirketlerini henüz devretmiş ve eline yığınla para geçmiş yaşlıları hedef alıyordu. Strandwagen'de cafcaflı bir ofisi vardı ve seksi sekreteri dahil her şeyi tamamdı. Yemekler ve geziler ayarlayıp kurbanlarını fahiş faizlerle para vermeye ikna ediyordu. %10, bazen 15 faiz ve garantör olarak da onlara sahte bir şirkette meblağın 3 katı değerinde hisse veriyordu. Gilsen'in açılış hamlesi zekiceydi. Atıf bunu gönülsüzce de olsa kabul etmeliydi ve sonraki kısımda bir o kadar akıllıcaydı. İlk birkaç ay boyunca ödeme yapıyor, açgözlü kurbanlarını, milyoncuklarını projelerini yatırmaya ve kendisini arkadaşlarına da tavsiye etmeye ikna ediyordu. Küçük piç kurusu porselen gülüşü ve özel ishaliyi de o kadar ikna ediciydi ki kurbanları yanlış bir şey olduğunu anlamaları gerektiği andan sonra bile para yollamaya devam ediyorlardı. Yine de kimse onu şikayet etmiyordu. Zira Gilsen telefonuna cevap vermeye ve onlara mazeretler sunmaya devam ettikçe birikimlerinin kurtulma umudu vardı. Ayrıca karşılık olarak aldıkları hisseler de hala ellerinde duruyordu. Ancak Gilsen özensizleşmişti. Yaptığı işin iç yüzünü böbürlenerek sekreterine, metresine anlatmış ve sonra terk edildiğinde de kadın bu konuşmanın bir kaydını polise göndermişti. Kurbanlarının oyuna getirildiklerini nihayet fark etmelerini sağlayan şeyin yine Gilsen'in kendi saçmalıkları olması işin ironik yanıydı.
bu tip bir şiirsel adalet atıfı keyiflendiriyordu. İşin tuhafı ise Ebu Hamza ya da iş arkadaşları Gilsin'in karmaşık finansal işlemleri Hamza'nın kambiyo işletmesi aracılığıyla yapılmasına rağmen davaya dahil edilmemişlerdi. Gilsin tek başına çalıştığı iddiasını sürdürmüş ve savcı da Gilsin'in esas destekçilerinin kim olduğunu ya da paranın nihayetinde kime gittiğini çözmeyi hiç başaramamıştı. Kurtarabildikleri tek şey güncel bir hesapta duran önemsiz birkaç milyondu, gerisi kaybolmuştu. Ve Gilsin aşırı konuşkan da olsa daha önemli meselelerde ağzını bıçak açmıyordu. O halde kim neden onu öldürmek istiyordu? Gilsin şimdiye kadar ötmediyse muhtemelen sonrasında da ötmeyecekti. Altın kaz birkaç yıla salıverilecek ve yeni yumurtalar yumurtlamaya başlayabilecekti. Muhtemelen Gilsin yanlış kurban seçmişti. Esas soru kim ve nasıldı ve neden? Ebu Hamza bu küçük bokçuğu ne pahasına olursa olsun hayatta tutmak istiyordu. Gilsin ona faydası dokunacak bir şeyler biliyor olmalıydı. Ve küçük adamı sıkıştırıp sırlarını öğrenmek çok da zor değildi. Problem şuydu ki Atıf ona dokunmaya cüret edemezdi. Çünkü Ebu Hamza Tinra ve Kassandra'yı rehin tutuyordu. Bu yüzden Atıf beklemek zorundaydı. Vaktini önceki günkü ziyareti düşünerek ve flu fotoğraftaki adamın kim olduğunu bildiği gerçeğini nasıl kullanabileceğini düşünerek geçirdi. Elbette rahat bırakıldığı sürece. Kasap, kasap! Gilsin parmaklarını onun yüzünün önünde şıklattı. Nereye daldın be dostum? Atıf başını kaldırıp ona gülümsedi ve masanın altında yumruğunu sıktı. Ne düşünüyordun? Çok derinlere daldın. Bilmek istemezsin diye düşündü Atıf kahvesinden bir yudum daha alırken. Gerçekten bilmek istemezsin. Jesper Stenberg ceketini ofisinin çift kanatlı kapısının yanındaki askılı asli ve çantasını maun masasının yanına yere koydu. Yüksek pencerelere gidip dışarı bakarak sabah rutinini tamamladı. Birilerinin iyimserlikle Rosenbad Sparken adını verdiği küçük üçgen çimenliği saran ağaçların yaprakları yavaş yavaş koyu yeşil bir rengi bürünmekteydi. Birkaç hafta içinde turist akını tepe noktasını görecekti. Hatta şimdi bile saat 9'u henüz geçmişken Gamlastan'a doğru olan köprüleri sarayı ve Riddarholmen adasını doldurmuşlardı. Stenberg de ailesiyle birlikte Kelstavik'teki kır evine gitmeliydi. Şimdi hamağına yayılmış bir kitap okuyup dinleniyor olabilirdi. Kızlarla iskelede akşam dalışlarına gidebilirdi. Tıpkı Astrid Lindgren gibi. Ama Stenberg bunun bir yanılsama olduğunu, hayalinin gerçeğinden daha iyi olduğunu biliyordu. Kır hayatı Carolina'nın olayıydı, kendisinin değil. Hatta Carolina, Dunderit'teki villalarının şehre fazla yakın olduğunu bile düşünüyordu. O Kelstavik'te büyümüş sayılırdı. Ancak Stenberg orada 3 saatten fazla geçirdiğinde huzursuzlanmaya başlıyordu. Ağaçların ışırtısı ve suyun şapırtısı onda sıkıntı yaratıyordu. Ayrıca kayınpederinin bir uzun öğüdünü daha çekecek durumda değildi. Adamı seviyor ve tüm çabalarını, iyiliklerini takdir ediyordu. Ancak son zamanlarda haddinden fazla öneri sunmaya başlamıştı. ''Bunu aklında tut Jesper'' ya da ''Bunu yapman önemli Jesper'' Sanki Stenberg bir çocuk ya da en iyi ihtimalle en basit işleri bile kendisine hocalık edemeyecek bir çaylaktı. Yaşlı adam Jesper'in 7 yıldır başarılı bir avukat oldu ve onun ötesinde de Lahey Uluslararası Suçlar Mahkemesi'nde savcı olarak 3 sene geçirdiği gerçeğini unutmuş değildi. Ancak Stenberg'i en çok rahatsız eden belki de Carolina'nın davranışlarıydı. Stenberg'i elinde evirip çevirişi, onu babasının talimatları doğrultusunda manipüle edişi. Carolina babasına tapıyordu. Onu öyle yüksek bir yere koymuştu ki yaşlı adam elini kaldırsa gökyüzüne değebilirdi. Carl Erik hakkında tek bir kötü laf, bir iç çekiş ya da kaş kaldırı Stenberg'in başını belaya sokmasına yeterdi. Carolina'nın babasıyla ilişkisi onu hep sinir etmişti. Sanki ara sıra kabul edildiği ama asla üye olamayacağı gizli bir kulüp gibiydi. Belki de Sophie ile olan ilişkisine devam etmesinin sebebi de bu dışlanmışlık hissiydi. Belki de kendisine ait o parçası olmadığı bir şeyin sahip olma ihtiyacını bu durum beslemişti. Ancak bu savın geçmişe dair bir kurgu olduğunun farkındaydı. utanan evli adam hatalarına bahane bulmaktaydı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 116.